Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 11.
Benim de senden iki isteğim var. Bakalım onları da reddedecek kadar insafsızlığı ileri götürecek misin? Söyle. İki şey. Saçlarından bir bukle kesip bana vereceksin. Bir de her ay bir mektup yazacaksın. Hiç değilse mutlu olup olmadığını bildireceksin. Ben de avunur dururum mutluysan. Ama sanmam ki şu korkunç herifle. Mutlu değilsen inan bana sevgili dostum. Seni bulup kurtarmak için cehennemin dibine bile giderim. Bu korkuyu içinden atmalısın sevgili dostum. Franlo dünyanın en şerefli insanıdır. Onda yalnız içtenlik ve incelik buluyorum. İşi gücü benim mutlu olmam için planlar yapmak. Ah Faksolanja! Ancak benim yanımda mutlu olabileceğini söylediğin günleri hatırla bir de. Neyse, bu istediklerimi yapacak mısın? Evet diye karşılık verdi Matmazel Faksolanj. Al işte saçlarımdan bir parça. Sana yazacağımdan da emin olmalısın. Her şeyi yazacağım sana. Hadi artık ayrılalım, öyle gerekiyor. Bu sözleri söylerken bir elini sevgilisine uzatmıştı. Zavallı kız kendini daha iyi hissediyordu. Uzattığı elin Goe'nin gözyaşlarıyla ıslandığını görür görmez o da hıçkırıklara boğuldu, bir koltuğun üstüne yığıldı, kendini kaybetti. Bu sahne Matmazel Faksolanj'ın dert ortağı bir kadının evinde geçiyordu. Kadın hemen yardıma koştu. Matmazel Faksolanj gözlerini açtığı zaman sevgilisini dizlerinin önünde gözyaşları içinde buldu. Ve gücünü kuvvetini toplayarak tuttu, onu kaldırdı. Hadi Allah'a ısmarladık dedi ona. Hayatının son anına kadar sana yakın olacak, seni kutsal bilecek bu kızı hep sev. Suçlarımı yüzüme vurmayı da bırak artık, vaktimiz kalmadı buna. Ben baştan çıkarıldım, aşkımdan saptırıldım. Bazı şeylere alıştırıldım. Artık yüreğim yalnız bana yüklenen görevler için çarpıyor. Ama bütün duygularım senden yana, seninle birlikte. Hadi artık git, arkamdan da hiç gelme. Elveda. Goe ürkünç bir halde kalktı gitti. Matmazel Faksolanj ise dinlenmeye benzer bir dalgınlığın içindeydi. İçini kemiren acılara bir çare arar gibiydi. Bu acıların yarattığı bir ön sezisi vardı. Sanki Franlo'nun karısı olmayacaktı. Ne var ki bunların hepsi geçti. Nikah töreni, hazırlıklar, telaş bu zayıf kızı sakinleştirmeye yetmişti. Papazının önünde bütün varlığını bağlayacak o uğursuz evet'i söyledi. Aynı günün gecesi de artık yeryüzünde kendine layık tek adamla arasında mesafeler yaratacak o müthiş özveriye katlandı. Ertesi gün yolculuk hazırlıklarıyla geçti. Bir gün sonra da Madame Franlo ailesiyle vedalaştı, sarılmalar, öpüşmeler arasında kocasının arabasına bindi. Tabii çeyizi olan 400 bin frank da bu arabadaydı. Vivare'ye doğru yola çıktılar. Amerika'ya gitmeden önce 6 hafta kadar Vivare'de kalacaklarını söylemişti Franlo. Daha önce yer ayırttıkları bir gemiye oradan bineceklermiş. Yeni evlilerin kafilesi kendilerinden başka Franlo'nun iki at uşağından ve madamın bir oda hizmetçisinden oluşuyordu. Sözü geçen hizmetçi çocukluğundan beri Madame Franlo'nun yanında bulunmuştu. Şimdi de Monsieur ve Madame Faksolanj'ın isteklerine uyarak bütün ömrünü onun yanında geçirmeye gidiyordu. İleride belirlenmiş bir yerde yeni hizmetçiler de katılacaktı kafileye. Lyon'a kadar hiç durulmadı yolda. Oraya kadar bizim iki yolcunun keyifleri de pek yerindeydi doğrusu. Zevkle, şakalaşmalarla, karşılıklı ince hareketlerle dolu saatler geçirmişlerdi. Lyon'da her şey değişti. Kibar takımından kimselerin yaptıkları gibi güzel, zengin bir otele yerleşileceği yerde, Franlo'nun Giyotier Köprüsü'nün ötesinde tutmuş olduğu karanlık bir hana inildi. Akşam yemeği orada yendi. Yemekten sonra iki saat geçti geçmedi, Franlo uşaklarından birine yol verdi. Öbür uşağıyla birlikte bir faytona bindi. Madame'la oda hizmetçisi bagajların yüklendiği bir arabaya oturtuldu. Kentin bir konak ötesinde Ron kıyıları üstünde iyice izbe bir meyhaneye gidildi. Bu gidiş Madame Franlo'yu ürkütmüştü, yüreği ağzında. "Peki ama nasıl olur? Beni nereye götürüyorsunuz Monsieur?" diye sordu kocasına. Oysa birdenbire sert bir hareketle döndü. "Laf mı bu da yani madame?" dedi. "Sizi yanlış bir yola sürüklediğimden mi korkuyorsunuz yoksa? Şu halinizi gören de bir alçağın, bir dolandırıcının eline düşmüş olduğunuzu sanacak. Yarın uzun bir yolculuk için gemiye binmemiz gerekiyor. Adetimdir böyle yolculuklara daha hazır, daha güçlü başlayabilmek için bir gece öncesine bir su kıyısında geçiririm. Zaten gemiciler de beni orada bekler. Böylece mümkün olduğu kadar az zaman kaybederim." Madame Franlo sustu. Her şeyiyle insanı ürperten kötü bir kulübeye gelmişlerdi. Ama bu korkunç izbenin hanımefendisini, mutsuz Faksölenj'i asıl titreten şey, birinin gelip kocasına şu sözleri söylemesi oldu. "Oo, nihayet geldin Tranchmontan, dağ parçası. Amma da beklettin bizi yahu. Şu kızcağızı aramak için bunca zaman harcamak pek gerekliydi sanki. Bak sen gideli beri bir sürü haber birikti burada. Senin Roche'u dün Tero'da budadılar. Kaspra da hala delikte. Belki hesabını görürler bugün. Ama kaygılanmana gerek yok. Hiçbiri senin adını vermedi. Her şey tıkırında gitti yani. Şu günlerde müthiş bir ganimet var. Onlardan 6 kişi öldü. Seninse adamca hiç kaybın olmadı, keyfine bak." Bir titreme aldı zavallı Faksölenj'in her yerini. Bir an siz de kendinizi onun yerine koyun, karşılaştığı tarifsiz olayın yumuşak ve ince ruhunda neler yaratabileceğini, önceleri onu kendine çeken büyünün nasıl ansızın bozulup dökülebileceğini düşünün. Kocası onun bu acıklı halini fark etmişti, yanına yaklaştı. "Madam," dedi kesin bir dille, "doğruyu söylemenin zamanı geldi artık. Görüyorsunuz ki sizi yalanlarımla kandırdım." Gözlerini oda hizmetçisine dikerek, "Şu arsız karıya gelince onun haberler taşımasını önlemem gerekiyor. Al bakalım sen de layığını bul," dedi ve cebinden bir tabanca çıkardı, zavallının beynini dağıttı. "Ha, işte böyle layığını bul. Ancak bu şekilde kapatabilirdik ağzını senin." Sonra da baygın karısını kollarına aldı. "Madam, siz hiç kaygılanmayın. Size karşı uygulayacağım usuller fevkalade olacak. Karım olmanın kazandırdığı bütün ayrıcalıklardan yararlanacaksınız. Adamlarımın da size şeflerinin eşi sıfatıyla her türlü üstün saygıyı göstereceklerinden emin olabilirsiniz." Hikayesine anlattığımız ilginç yaratık gerçekten içler acısı bir duruma düştü. Gerçi kocası ona özen gösterdi ama biraz kendine gelip de yanında sevgili yol arkadaşını göremeyince yine hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Franlo oda hizmetçisinin cesedini ırmağa attırmıştı. Yeniden ağlamaya başladı. "Bu kadının yokluğu sizi fazla üzmesin," dedi Franlo. "Onun sizin yanınızda kalmasına imkan yoktu. Ama artık o olmadığına göre size her türlü özeni ben göstereceğim. Hiçbir eksiğiniz olmayacak." Mutsuz karısının şimdi daha az ürktüğünü görünce, "Madam," diye ekledi, "ben de şu yaptığım kötü işler için dünyaya gelmedim. Kumardır beni sürükleyen bu bahtsızlık ve suç evrenine. Baron Franlo adını sizi etkilemek için uydurmamıştım. Böyle bir adım ve ünvanım vardı bir zamanlar. Gençliğimi askerlik hizmetinde geçirdim. 28 yaşımda 3 yıl önce miras olarak konduğum bir serveti çarçur ettim. Yıkılmam için bu kısa süre yetti. Servetimi ve adımı elde eden kimse Amerika'ya gidince bende de bir fikir uyandı ansızın. Gidip birkaç ay Paris'te yaşayanları dolandırayım, kaybettiklerimi yeniden elde edeyim dedim. Bunu da fazlasıyla başardım. Sizin çeyizinizi ele geçirmek için 100.000 frank harcamıştım. Ama görüyorsunuz ki şu anda 100.000 eküm ve güzel bir karım, çok sevdiğim, bütün ömrümce her yönden üstüne titreyeceğim bir karım var. Şimdi o kadın lütuf buyursun da bir parça sakinleşerek hayat hikayemin geri kalan bölümünü dinlesin. Evet, bahtsızlıklara uğramıştım. Fransa'nın merkez eyaletlerini haraca kesen bir haydutlar çetesine katıldım. kumar tutkusuyla yaşayan genç adamlar için ne acı bir ders. Çetede çok cesur ataklarım oldu ve girişimin ikinci yılı dolunca şefliğe yükseldim. Daha sonra çetenin yerleşme merkezini değiştirdim. Vivare dağları arasında kimsenin bulamayacağı, adaletin hiçbir zaman giremediği dar ve ıssız bir vadiye yerleştim. İşte size ülkemi anlattım madam. Sizi hangi koşullar içinde alıp getirdiğimi anlattım. Burası benim çetemin karargahı. Daha ötede de müfrezelerim, birliklerim var. Onları kuzeyde Burgon'a kadar, güneyde denize kadar sürerim. Doğuda Piemonte sınırlarına, batıda Auvergne dağlarının eteklerine giderler. Emrimde 400 adam var, hepsi de benim gibi gözü kara, ölümü göze almış, yaşamak ve zenginleşmek için her şeye hazır yiğit kişilerdir. Cesetler bizi ele verir kaygısıyla darbelerimizi iyi ayarlıyor ve az kişi öldürüyoruz. Ancak korku duymadığımız kimselere hayatlarını bağışlıyoruz, geri kalanları dönüşte beraberimizde getiriyor, bizim için yararlı bilgileri ve bize gerekli eşyalarını aldıktan sonra boğaltılıyoruz. Savaş usullerimiz azıcık barbar gibi görünüyor ama ne yaparsınız, güvenliğimiz buna bağlı. Adil bir hükümet elindeki avucundakini çarçur eden genç bir adama bu hatasından ötürü 50 yıl sefalet içinde yaşama cezası mı vermeliydi? Bir düşüncesizlik yüzünden bir genç adam bu kadar aşağılara mı düşmeliydi? Onurunu mu yitirmeliydi? Bahtsız olduğu için onun tek yaşama kaynağı bayağı eylemlerde ya da zincirlerde mi olmalıydı? İşte toplumlarda canileri böyle ilkeler yaratıyor adam. Benim hayatım bunun en açık kanıtı. Yasalar kumarı önleme gücünden yoksun, tersine kumar oynanmasına izin veriyor. Oyunda bir adamın başka bir adamı soyup soğana çevirmesine izin verilmesin. Ama kumar yoluyla bu mümkün oluyorsa bu suç, ben buna da suç derim, hiçbir yasayla cezalandırılmıyorsa, biz de aynı adamı ormanda gezinirken üstüne çullanıp soyunca cezalandırılmayalım. Ama yöntemler ve biçimler aynı olduktan sonra sonuçlar da aynı sayılmamalı mı? Palais Royal'de sizi soyan bir bankerle Boulogne ormanında karşınıza dikilip kesenizi isteyen Tranchemontant arasında büyük bir fark olduğunu mu sanıyorsunuz siz? İkisi de aynı şeydir madam. Aralarında bulabileceğimiz tek somut ayrım şu: banker sizi hileleriyle, haydutsa cesaretiyle soymuştur. Şimdi size gelelim madam. Ne dedim? Size kendi evimde en büyük rahat içinde yaşama olanağı veriyorum. Yanınızda başka kadınlar da olacak, arkadaşlarımın karıları. Onlarla küçük bir çevre kurarsınız. Kuşkusuz pek eğlendirici bir çevre olmayacak sizin için. Bu kadınlar sizin durumunuza da erdemlerinize de çok yabancı kimselerdir mutlaka. Ama bütün bütüne sizin buyruğunuzda olacaklar. Sizi eğlendirmeye, size hoşça vakit geçirtmeye çalışacaklar. Küçük mülklerimde size de yapılması düşen işler var. Ama oraya bir gidelim, ondan sonra konuşuruz. Bu akşam sizin dinlenmenizle uğraşalım daha çok. Hiç değilse biraz dinlenmeniz iyi olacaktır. Çünkü yarın çok erken çıkacağız yola. Gücümüzü tazelememiz gerek. Franlo, kulübenin sahibi olan ihtiyar kadına karısı için mümkün olan her şeyin yapılmasını buyurdu. Çıkıp gitti sonra da. İhtiyar genç kadını gördüğü andan beri takındığı tavrı değiştirmişti. Onu biraz sulandırılmış şarap içmeye zorladı. Mutsuz kadın biraz da ihtiyarın istediği olsun diye birkaç yudum içti ve kendisini gecenin geri kalan kısmında yalnız bırakmasını rica etti. Acılarıyla baş başa kaldı. ''Benim sevgili Goem, biliyor musun sana yaptığım hayınlığın cezasını Tanrı bana kendi elleriyle veriyor. İyice mahvoldum ben. Çok uzaklarda, ıssızlarda, yalnızca evrenin gözleri önündeyim, yittim. Öyle ki dolup taşan acılarımı sana bildirmem de olanaksız. Hem böyle bir olanaksızlık olmasa da, sana çektirdiklerimden sonra yazmak cesaretini gösterebilir miydim? Merhametine layık mıyım? Ya siz babacığım, siz saygıdeğer anneciğim. Görkemle, zenginlikle büyülenmişken, sizin gözyaşlarınız göğsümü ıslatmıştı. Bense soğuk durmuştum o gözyaşlarına. siz nasıl öğreneceksiniz şimdi şu kötü yazgımı? Büyük Tanrım, kaç yıl, kaç yaşıma kadar kendimi bu canavarlarla diri diri aynı mezarda gömülü göreceğim? Bu müthiş cezanın işkencesini kaç yıl çekeceğim? Ey cani, beni nasıl da aldattın, nasıl da saptırdın? Sabahleyin Franlo yola çıkmak için kalkmasını ricaya geldiğinde Mademoiselle Faxolange, yine Mademoiselle Faxolange diyelim çünkü kadınlık adından artık tiksiniyoruz, sanrılar içindeydi. Uyusaydı belki ama uyuyamamıştı. Kalktı, giyindi, gemiye bindiler. Mademoiselle Faxolange yüzündeki acı çizgilerini gizleyen bir başlık giymişti başına. Bununla canavara karşı gözyaşlarını da gizlemiş oluyordu. Gemide bazı otlar ve yapraklar üst üste konularak onun rahatça dinlenebileceği ufak bir yer hazırlanmıştı. Ve Franlo, ona Franlo diyeceğiz çünkü kişiliğinin korkunçluğunu bu adla buluyor, karısının biraz sessizliğe gereksinimi olduğunu bildiğinden onu yalnız bıraktı.
Ayrım sonu.